Ayrım 29, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 265. 12 Ocak sabahı Devrim Komuta Konseyi tüm üyeleriyle birlikte Başkanlık Sarayı'nda toplandı. Bir hafta sonra sarayda taş üstüne taş kalmayacak ama kuşlar çoktan kaçmış olacaktı. Her zaman olduğu gibi davet en son anda yapıldı. Bir insan hiyerarşide ne kadar yüksekte ya da ne kadar güvenilir olursa olsun, reisin belli bir günün belli bir saatinde nerede bulunacağını sadece ailesi, çok yakınları ve kişisel korumaları bilirdi. 7 büyük ve ciddi suikast girişiminden sonra hala yaşıyorsa bunu kişisel güvenliğine olan saplantısına borçluydu. Bu bilgiye ne karşı istihbarat ne Ömer Katip'in gizli polisi ne ordu ve hatta ne de cumhuriyet muhafızları sahipti. Bu görev an el hasa verilmişti. Çoğu çok genç olan bu insanlar mutlak fanatiklerdi ve komutanları reisin oğlu Kusay'dı. Reisin hangi yoldan ne zaman ve hangi araçla geçeceğini kimse bilemezdi. Ordu üslerine ve sanayi tesislerine ziyaretleri çevresindekiler için bile sürpriz olurdu. Bağdat'ta bile derede kalacağı belli olmaz. Kimi zaman birkaç gününü sarayda, kimi zaman da Raşit Oteli'nin arkasında ve altında yer alan koruganında geçirirdi. Önüne konan her yemek tadılırdı ve tadan da aşçının büyük oğlu olurdu. İçeceği her şeyin mühürlü şişesi önünde açılırdı. O sabah Devrim Komuta Konseyi'nin her üyesine saraya çağrı özel kurye ile geldi. Bu yöntemle suikast yapma hazırlığı için zaman bırakılmamış oluyordu. T şeklindeki büyük masanın çevresinde 33 kişi vardı. T'nin üst çizgisinde ortadaki tahtın iki yanında 8 kişi oturuyordu. Diğerleri T'nin uzun bacağına karşılıklı olarak sıralanmışlardı. Toplantıda bulunanlardan 7'si reise, kan, 3'ü evlilik bağıyla bağlıydılar. Bunların dışında Tikrit ya da yakın çevresinden 8 kişi daha vardı. Herkes uzun zamandır Baas Partisi üyesiydi. 33 kişinin 10'u kabinede bakan, 9'u kara ya da hava ordusu generalleriydi. Cumhuriyet muhafızlarının eski komutanı Sadi Tumah Abbas o sabah Savunma Bakanlığı'na getirilmişti. Ve masanın başında gülümseyen bir çehreyle oturmaktaydı. Kara ordusu generalleri arasında piyadeden Mustafa Rade, topçulardan Faruk Rita, istihkamdan Ali Musuli ve zırhlı birliklerden Abdullah Kadiri vardı. Masanın alt başında istihbarat örgütü başları vardı. Dış muhaberattan Doktor Ubeydi, karşı istihbarattan Hasan Rahmani ve gizli polisten Ömer Katip. Reis içeri girince herkes ayağa kalkıp onu alkışladı. Saddam gülümsedikten sonra oturdu. Diğerlerine de oturmalarını söyledi ve konuşmaya başladı. Buraya herhangi bir konuyu tartışmak için gelmemişlerdi. Kendilerine söyleyecek bir şeyi vardı. Reis söyleyecek konuya vardığında şaşırmayan tek insan damadı Hüseyin Kamil'di. Saddam liderliğinin zaferlerini 40 dakika kadar anlattıktan sonra haberini verdiğinde o da şaşkın bir sessizliğe büründü. Irak'ın yıllardır bu çaba içinde olduğunu biliyorlardı. Bu teknoloji alanındaki başarının savaşın eşiğinde gelmiş olması inanılmaz bir şeydi. Bu tanrısal bir müdahaleydi. Daha önce uyarılmış olan Hüseyin Kamil ayağa kalkarak alkışı başlattı. Diğerleri de en arkaya kalmaktan korkarak ayağa fırlayıp alkış tuttular. Hasan Rahmani 2 saat sonra odasına döndüğünde masasının üstünü temizledi, rahatsız edilmemesi emrini verdi, kahvesini getirtti, düşünmeye hem de çok düşünmeye ihtiyacı vardı. Odadaki herkes gibi haber onu da sarsmıştı. Orta Doğu'da güç dengesi bir anda değişmişti ama bundan kimsenin haberi yoktu. Reis alkışların kesilmesi için elini kaldırdıktan sonra hepsine suskunluk yemini ettirmişti. Rahmani bunu anlıyordu. Ancak odadan çıkarken hepsini saran heyecanlı sevince rağmen çok büyük sorunlar olduğunu da görebiliyordu. Eğer dostlarınız ve özellikle de düşmanlarınız sahip olduğunuzu bilmedikleri sürece bu silahın hiçbir değeri yoktu. Ancak o zaman olası düşmanlar dost olmak için sürünerek gelirlerdi yanınıza. Silahı geliştiren bazı ülkeler büyük bir testle bu gerçeği ilan etmişler ve sonucu dünyanın takdirine bırakmışlardı. İsrail ve Güney Afrika gibi diğerleri sahip olduklarını ima etmişler ama bunu kanıtlamayarak dünyayı ve özellikle de komşularını kuşku içinde bırakmışlardı. Kimi zaman en iyi yol da buydu. Hayal gücü çılgınca şeyler yaratabilirdi. Ama Rahmani bunun Irak için geçerli olamayacağına inanıyordu. Eğer söylenen gerçekse ki kendisi bunu sızdırılacağından ve böylece zaman kazanmaya yönelik bir oyun olmadığından emin değildi, o zaman Irak dışında kimse buna inanmazdı. Irak'ın geleceği önlemek için yapması gereken tek şey bunu kanıtlamasıydı. Reisin de bunu yapmak niyetinde olmadığı belliydi. Böylesine bir iddiayı kanıtlamanın da çok büyük güçlükleri vardı. Bombayı ülke toprakları içinde denemek söz konusu değildi. Bu sadece çılgınlık olurdu. Bir gemiyi Hint Okyanusu'na gönderip terk etmek ve testi onun içinde yapmak bir zamanlar mümkün olabilirdi. Ama artık bu da yapılamazdı. Tüm limanlar abluka altındaydı. Ancak Viyana'daki Birleşmiş Milletler Atom Enerji Ajansı'ndan bir heyet davet edilip iddianın yalan olmadığını gözleriyle görmeleri sağlanabilirdi. Ne de olsa ajanstan gelen heyetler 10 yılda, yılda bir kere ülkeye gelmişler ve hep kandırılmışlardı. Şimdi gözleriyle görünce kendi göz ve testlerine inanırlar ve eskiden kandırıldıklarını itiraf edebilirlerdi. Ancak Rahmani az önce bu yolun da resmen yasaklandığını duymuştu. Neden ama? Bombanın bir yalan olmasından mı? Reisin aklından başka şeyler geçtiği için mi? Ve daha önemlisi bu işte kendisinin, Rahmani'nin çıkarı ne olabilirdi? Rahmani Saddam'ın aylardır kazanamayacağı bir savaşa doğru ilerlemesini izlemişti. Amerikalıların sayesinde reisin devrileceğini ve yerine gelen Amerikan destekli rejimde kendisinin başa geçeceğini ummuştu. Şimdi ise durum değişmişti. Rahmani'nin bu yeni kartı nasıl oynayacağına karar vermek için düşünecek zamana ihtiyacı vardı. O akşam karanlık bastıktan sonra Hristiyan mahallesinde Kildani Kilisesi arkasındaki duvara tebeşirle yan yatmış sekize benzeyen bir şekil çizildi. O gece Bağdat halkı korkudan titremekteydi. Yerel Irak radyosunun sürekli propagandasına ve bunun doğru olduğuna körü körüne inanan insanların çokluğuna rağmen bir kısım halk da BBC'nin Arapça yayınını dinliyor ve Beni Naci'nin gerçeği söylediğine inanıyorlardı. Savaş geliyordu. Kente hakim olan inanca göre Amerikalılar Bağdat'ı bombalayacaklardı ve çok büyük kayıplar verilecekti. Rejim de bunu kabul ediyor ama aldırmıyordu. Yüksek düzeylerde sivillerin böyle büyük çaplı katliama uğratılmasının dünyada bir Amerikan aleyhtarlığı yaratacağına inanılıyordu. Amerikalılar da kamuoyunun baskısına dayanamayarak çekileceklerdi. İşte bu nedenle Raşit Oteli'nde büyük bir yabancı basın kalabalığının bulunmasına göz yumuluyordu. Soykırımı başladığı anda yabancı TV kameralarını olay yerine götürecek rehberler bile hazır bekliyorlardı. Bağdat halkının BBC'den alınan haberler pazarlara yayıldıkça öğrendikleri şey, 12 Ocak gece yarısında Kuveyt'i terk etmek için verilen sürenin sona ereceği ve bombardıman uçaklarının geleceğiydi. Kent bu nedenle sessiz bir beklenti içindeydi. Mike Martin ağır ağır pedal çevirerek Şurja sokağından çıkıp kilisenin arkasından döndü. Geçerken tebeşir işaretini görmüştü. Sokağın sonunda durdu, bisikletten indi, zincirini düzeltir gibi yaparken arkasında herhangi bir hareket olup olmadığını kontrol etti. Kimse yoktu. Ne kapı aralıklarında ayaklarını yere süren gizli polis ne de çatılardan uzanmış başlar. Mike geri döndü, tebeşir izini ıslak bir bezle sildi, yoluna devam etti. İşaret yarım mil ötede nehir kıyısındaki Ebu Navas sokağındaki eski duvarın bir tuğlası ardında kendisini bekleyen bir mesaj olduğunu bildiriyordu. Mike çocukluğunda Hasan Rahmani ve Abdülkerim Bedri ile orada oynar, kömür ateşi üzerinde kızartılan Dicle balıklarının nefis kokusunu içine çekerdi. Şimdi dükkanlar ve kahveler kapalıydı ve sokaklarda artık eskisi gibi insan dolaşmıyordu. Ebu Navas'ın başında bir grup Amam sivil polisini gördüyse de onlar bisikletiyle efendisinin bir yere göndermiş olduğu bu fellaha bakmadılar bile. Mike onları görünce sevinmişti. Amam beceriksizdi. Eğer posta kutusunu sarmaya niyetli olsalardı sokağın başına bu kadar göze batacak adam yerleştirmezlerdi. Mesaj oradaydı. Mike tuğlayı yerine kağıdı donunun içine yerleştirdi. Birkaç dakika sonra Sovyet diplomatının Mansur'daki evine doğru pedal çeviriyordu. 9 haftada villaya iyice alışmıştı. Rus aşçı kadın ve kocası kendisine iyi davranıyorlardı. Ve o da şimdiden onların dilinde 3-5 kelime konuşmaya başlamıştı. Her sabah taze sebze almak için çıktığından bütün posta kutularını gezebiliyordu. O güne kadar tanımadığı Jericho'ya 14 mesaj göndermiş ve ondan da 15 mesaj almıştı. Amam kendisini 8 kere durdurmuş ama zavallı tavırları, bisikleti, sebze dolu sepeti ve diplomatik mektubu nedeniyle salıvermişlerdi. Martin Riyad'da ne gibi savaş planları yapıldığını bilemezdi. Ancak Jericho için gönderilen mesajları çevirip yazdığı ve ondan gelenleri de telsizle ilettiği için Jericho'nun verdiği bilgilerin Irak'a saldırmaya hazırlananlar için çok değerli olduğunu tahmin ediyordu. Martin barakasını ısıtmak için bir gaz sobası ve aydınlatmak için de bir gaz lambası almıştı. Pazardan aldığı çuvallarla da pencerelerine perdeler yapmıştı. Kapının önüne serdiği çakıl taşları bir geleni olursa hazırlıklı olmasını sağlayacaktı. O gece evine dönüp pencerelerini sıkı sıkı örttü, sobasını yaktı ve Jericho'nun son mesajını okudu. Mesaj her zamankinden kısaydı ama bu etkisini hiç de azaltmıyordu. Martin Arapçasını unutmadığından emin olmak için 2 kere okudu mesajı. Sonra yerden taşları kaldırıp ses alma makinesini çıkardı. Simon Paxman o gece saat 12'den sonra yayın geleceğini bildiği için yatmamıştı. Mesaj geldiğinde telsizcilerden biri de kağıt oynuyordu. İkinci telsizci haberi haberleşme odasından geçirdi. "Simon, gelip bunu kendin duysan iyi olur," dedi. Riyad'daki sis operasyonunda çok daha fazla insan olmasına rağmen Jericho işi o kadar gizliydi ki sadece Paxman, Julian Gray ve 2 telsizci olayı biliyorlardı. Üçünün de odası villanın diğer kısımlarından tümüyle ayrılmış gibiydi. Simon telsiz odasına dönüştürülmüş olan yatak odasındaki büyük ses alma makinesinden Martin'in sesini dinledi. Martin önce Jericho'nun yazdıklarını Arapça olarak okuyor, sonra 2 kere de kendi yaptığı çeviriyi okuyordu. Paxman dinlerken soğuk bir elin midesini kavradığını hissetti. Bir aksilik vardı. Duyduğu doğru olamazdı. Diğer 2 adam ses çıkarmadan yanı başında duruyorlardı. Paxman mesaj sona erer ermez "O mu?" diye sordu. Aklına ilk gelen şey Martin'in yakalandığı ve yerine bir sahtekarın geçtiğiydi. "O. Osiloskopta inceledim. O olduğu kuşkusuz." Her insanın konuşması taklit eden ne kadar usta da olsa bir diğerininkinden farklıydı. Osiloskopta ses tıpkı kalp atışları gibi ekranda çizgiler halinde görünürdü. Mike Martin'in sesi de Bağdat'a gitmeden böyle bir makinede banda alınmıştı. Ve o gece Bağdat'tan gelen ses kendilerinde kayıtlı olan sese uyuyordu. Konuşan Martin'di. Paxman'ın ikinci korkusu Martin'in yakalandığı, işkenceye uğradığı ve şimdi baskı altında yayın yapıyor olmasıydı. Ama bu da olamazdı. Baskı altında olsaydı konuşmasına gitmeden önce kararlaştırdıkları duraklamalar, öksürükler olurdu. Üstelik son raporunu daha 3 gün önce göndermişti. Irak gizli polisi vahşi olabilirdi ama bu kadar çabuk olamazlardı. Ve Martin dayanıklı bir insandı. Bu kadar kısa sürede yıkılan bir insanın durumu konuşmasından anlaşılırdı. Şu halde şimdi 3 şıkla karşı karşıyaydılar. Jericho ya doğru konuşuyordu, ya yanılmıştı ya da yalan söylüyordu. Paxman telsizcilerden birine "Julian'ı çağır," dedi. Adam İngiliz istasyon şefini uyandırmaya giderken Paxman Chip Barber'a telefon açtı. "Chip, hemen buraya gelsen çok iyi olur." Siyah ajan hemen uyandı. İngiliz'in sesinden şaka edecek zaman olmadığı anlaşılıyordu. "Bir sorun mu var dostum?" "Öyle görünüyor." Barbour kentin öteki ucundaydı ve 30 dakika sonra pijamasının üstüne süveter geçirmiş olarak geldi. Saat sabahın 11'iydi. Paxman bu arada İngilizce ve Arapça bantları ve her iki dilde yazılı metni hazırlatmıştı. Yıllarca Orta Doğu'da çalışmış olan iki telsizci Arapça biliyorlardı ve Martin'in çevirisinin doğruluğunu onaylamışlardı. Barbour kaseti dinleyince şaka ediyor olmalı dedi. Paxman Martin'in sesinin gerçekliğini kanıtlayan denemeleri gösterdi. Bak Simon, Jericho sadece Saddam'ın dün sabah söylediğini duyduğunu iddia ediyor. Büyük bir olasılıkla yalan söyleyen Saddam'dır. Açık konuşalım. Yalan onun için solumak kadar normaldir. Yalan ya da ciddi konu Riyad'da çözümlenmeyecek kadar önemliydi. Yerel sis ve siyah istasyonları generallerine Jericho'dan gelen taktik ve hatta stratejik askeri bilgileri iletebilirlerdi. Ama politika Londra ile Washington'a giderdi. Barbour saatine baktı. Washington'da akşamın 7'siydi. Şu anda kokteyllerini karıştırıyorlardır dedi. Ben bunu hemen Langley'e bildireyim. Londra'da da kahvelerini içiyorlardır. Ben de Century House'a bildireceğim. Ne yapacaklarına onlar karar versinler. Paxman'ın yapacağı bir şey vardı, onu da yaptı. Martin'in sadece dinlemede kaldığı bir zaman dilimi vardı ve o da sabahın 4'ündeydi. Paxman saatin gelmesini bekledi ve Bağdat'taki adamına çok kısa ama çok açık bir mesaj gönderdi. Martin kendisinden haber alana kadar 6 mektup kutusundan hiçbirine yanaşmamalıydı. Her olasılığa karşılık. Ürdünlü öğrenci Kerem, Fräulein Edith Hardenberg karşısında yavaş ama sürekli bir ilerleme kaydediyordu. Artık eski Viyana sokaklarında dolaşırken el ele dolaşıyorlardı. Kadın kendi kendine el tutuşmanın hoş bir şey olduğunu bile itiraf etmişti. Ocağın ikinci haftası Edith, Burg Theater'a Kerem'in parasıyla 2 bilet buldu. Oyun Grill Parter'ın Gigus und Sein Ring'iydi. Tiyatroya girmeden kadın heyecanla Kerim'e oyunun yaşlı bir kralla oğulları hakkında olduğunu anlattı. Kerim piyesi heyecanla izledi ve kadına sorular sordu. Abi Herzog daha sonra Barzila'ya oyunun boyalı bir duvarı seyretmek kadar heyecan verici olduğunu söyleyecekti. Koyu bir Katolik olan Edith pazar günü sabah ayinine gitti. Kerim kendisinin bir Müslüman olarak kiliseye giremeyeceğini ancak onun meydanın karşısındaki kahvede bekleyeceğini söyledi. Kerim 3 gün sonra yemek istiyorum dedi. Evet ama bana çok para harcıyorsun. Edith gencin gözlerinin içine bakarken zevk alıyor ancak aralarındaki 10 yaş farkın platonik bir arkadaşlıktan başka bir şeyi de gülünç hale sokacağını sık sık kendi kendine hatırlatıyordu. Lokantada değil. Nerede peki? Bana ellerinle yemek yapar mısın Edith? Yemek yapmasını biliyor musun? Şöyle gerçek Viyana yemekleri. Kadın kıpkırmızı kesildi. Eğer tek başına konsere gitmiyorsa her akşam kendine ufak tefek bir şeyler hazırlardı. Ama yemek yapmasını bilirdi ve yapmayalı da o kadar çok olmuştu ki. Ayrıca yine kendi kendine erkeğin kendisine lokantalarda pahalı yiyecekler ısmarladığını hatırlattı. Çok iyi yetişmiş, kibar bir gençti. Bu kadarcık bir şeyden zarar gelmezdi kuşkusuz. "12 Ocak tarihli Jericho raporunun Londra ve Washington'da büyük çaplı bir paniğe neden olduğunu söylemek abartma sayılmazdı. Sorunlardan biri Jericho'nun değil ayrıntılarını, varlığını bile bilen çok az insan olmasıydı. Bilmesi gerekenler ilkesi fazla saplantı gibi görünse de mantıklı bir nedeni vardı. Bütün istihbarat örgütleri çok tehlikeli bir durumda kendileri için çalışan kimselere o insanlar ne kadar şerefsiz de olsalar bir yükümlülük hissederler. Jericho'nun bu işi ideoloji için değil para için yapıyor olması önemli değildi. Vatanına ve devletine ihanet etmesi gerçeği önemsizdi. Irak rejimi zaten iğrenç olarak görülüyordu ve olay bir eşkıyanın bir eşkıya çetesine ihanetinden fazla bir şey değildi. Önemli olan adamın verdiği bilgilerin cephede müttefik kayıplarını önlemesi değil, onun değerli bir varlık olmasıydı ve her iki kuruluş da varlığını çok küçük bir çevreyle sınırlamışlardı. Hiçbir bakan, politikacı, memur ya da askere Jericho'nun var olduğu resmen söylenmiş değildi. Bu nedenle onun ürünleri çeşitli yollarla gizlenmişti. Bu bilgi hazinesinin nereden geldiğini örtmek için bir dizi hikaye uydurulmuştu. Askeri haberler Kuveyt'ten kaçan Iraklı askerlerden alınmıştı. Bunlardan biri de Suudi Arabistan dışında ama Orta Doğu'daki bir istihbarat tesisine kapsamlı bir şekilde sorguya çektiği hayali bir binbaşıydı. Kitle imha silahları hakkında bilimsel ve teknik bilgiler Londra'da Imperial College'da okuduktan sonra İngilizlere iltica eden ve bir İngiliz kızına aşık olan Iraklı'dan gelmekteydi. Ancak Saddam'ın kendi sarayındaki kapalı bir toplantıda söylediği sözleri Bağdat'ın en yüksek çevrelerinde bir ajan olduğunu itiraf etmeden nasıl anlatmalıydı? Böyle bir itirafın tehlikeleri korkunçtu. Bir kere sızıntılar her zaman vardı. Kabine belgeleri, memur raporları ve bakanlıklar arası mesajlar hep sızıntılara neden olurdu. Gizli ajanlar dünyası için en berbat insanlar politikacılardı. Politikacılar karılarıyla, metresleriyle, erkek arkadaşlarıyla, berberleriyle, sürücüleri ve barmenleriyle konuşurlardı. Hatta masalarının başında duran bir garson önünde kendi aralarında bile konuşurlardı. Son olarak Londra ve Washington'da hala bazıları Dr. İsmail Ubeydi'nin muhaberatının ajanları olan yüzlerce Iraklı öğrenci vardı. Sorun birinin Jericho'nun adını vermesi değildi, bu zaten olanaksızdı. Ama Bağdat'tan bilgi çıktığı haberi duyulduğu anda Rahmani'nin karşı istihbarat ağı hemen atılır ve kaynağı bulmaya çalışırdı. Jericho ya yakalanırdı ya da bir daha ağzını açmazdı. 29. ayrımın sonu. Sayfa 274.